Ayrım 44, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 470. Yattığı Şirin hastane odasının iç açıcı pembe duvarlarını seyrederken zihninde canlanan ve şekillenen bu hatıra Feyza'nın gözlerini bir kere daha yaşartmıştı. Evet, pişmandı şimdi. Hem çok pişmandı o imanlı ve kültürlü genç mimara Hilal'i vermediğine. Zira gitgide emin oluyordu ki o genç, annesinin bütün hile ve kurnazlıklarına karşı Hilal'i hassasiyetle koruyacak bir güç ve karakterdeydi. Ya sıhhati, iyiye doğru bir dönüş yapmasaydı, ya kefeni yırtmaya muvaffak olmasaydı, evet o zaman ne olacaktı Hilal'i? Ne oldu, nasıl oldu anlayamamıştı. Birden böğrüne keskin bir bıçak saplanışı gibi bir sancıyla yatağında kıvrandı. Gözleri büyümüş, nefes alamaz olmuştu. O esnada yatsı namazını kılmakta olan Hilal, annesinin yatağının içinde iki büklüm olduğunu hissederek namazı bozdu ve bir çılgın gibi anneciğinin üzerine atıldı. Onun iri iri gözlerle adeta yalvarırcasına kendisine baktığını görünce kendini bir hamlede dışarı attı. Koridorlarda hiç kimse yoktu. Şaşkınlığından karyolanın başucundaki zili çalmayı dahi akıl edememişti. Hemşire çağırmak için bağırmak istedi. Fakat sesi bir hıçkırık halinde boğazında kaldı. Neden sonra elinin bir kapı kulbunu çevirdiğini hissetti. Sonra başını kaldırarak kapının üzerindeki numaraya baktı. Evet, herhalde yanılmıyordu. Doktor Nusret Bey'in odası burası olacaktı. Kapıyı vurmaya akıl dahi edemeden ardına kadar açarken vücudu hıçkırıklarla sarsılmaktaydı. Gözleri bir an odada Nusret'i aradı fakat odada kimsecikler yoktu. Aynı coşkunlukla ağlayarak gerisin geriye çıkmak üzereydi ki karyolanın arkasından önce takkeli bir baş, sonra boylu boyunca secdeden ayağa kalkan Nusret'in vücudunu görerek bir iki adım ileri atıldı ve insiyaki bir hareketle "Doktor Bey, Doktor Bey, Hittiş'in annem!" diye hıçkırdı. Nusret'in bu sözü duymasıyla selam verip namazı bozması, takkesini çıkarıp terliklerini giymesiyle genç kızın yanında yıldırım gibi geçerek koridora fırlaması bir olmuştu. Bir yandan da arkasında kalan Hilal'e "Korkmayın, gelin benimle, fakat lütfen kendinize hakim olun" diye seslenmekte ve genç kıza cesaret vermekteydi. Feyza'nın yanına geldiklerinde onu yatağının içinde upuzun uzanmış, kolları mecalsiz bir şekilde yana düşük vaziyette buldular. Yüzünde boncuk boncuk terler birikmişti. Kapalı kirpiklerinin arasında yaşlar titreşmekteydi. Karyolaya doğru yaklaşırken Hilal yavaş bir sesle "Bıraktığımda iki büklüm kıvranıyordu" dedi. Nusret Feyza'nın nabzını tuttu. Bu temas üzerine gözlerini açan Feyza, yaşlı gözlerle gülümsemeye çalışarak Nusret'e ve heyecandan nefese tutulmuş kendisine bakan Hilal'e baktı ve güç duyulan bir sesle "Yok bir şeyim Nusret Bey" dedi. "Geçti ama çok sarstı beni. Ölüyorum sandım o an." Nusret neşeli görünmeye çalışarak "Durun canım" dedi. "Daha çok yaşayacaksınız Allah'ın izniyle. Bu mühimsenecek bir hal değildir. Gelip geçici bir refleks. Fakat biliyor musunuz ne olduysa Hilal Hanım oldu." Hilal ayakta karyolanın başında taşlaşmış gibi duruyordu. Genç kız geçirdiği korku ve heyecanın tesiriyle adeta katılmıştı. Ancak Feyza'nın "Hilal yavrum niçin öyle duruyorsun? Gel bakayım yanıma." diyen sesiyle kendine gelebildi ve yeniden boşanan hıçkırıklarıyla annesinin karyolasının dibine çöküp başını onun göğsüne kapayarak "Anneciğim, canım anneciğim benim, yalvarırım beni yalnız bırakma" diye sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Hilal'in bu içli hıçkırıklarını duymamak için bir an kulaklarını tıkamak geldi Nusret'in içinden. Yüzünde ızdırabını belli eden derin çizgilerle pencereye doğru yürüdü ve perdeyi açarak anne kıza arkasını dönüp gözlerini gökyüzünde ışıldayan yıldızlara dikti. Neden böyle alt üst olmuştu birden? Niçin kulaklarını tıkamak arzusunu bu derece şiddetle duymuştu? Evet, evet, inkara lüzum yoktu. Hilal'i böyle üzgün, meyus ve gözü yaşlı görmek mahvediyordu onu. Birden kalbinin dile geldiğini hissetti. Ah, onun güzel gözlerini güldürebilmek, melek yüzünden tebessüm çiçeklerini açtırabilmek için nelerimi feda etmezdim ki? Evet, konuşan kalbiydi. Öyleyse günlerdir kendi kendine sorduğu sual cevaplanmış sayılırdı. Seviyordu Hilal'i. Hem bütün kalbiyle ve bir kaynak kadar saf, duru ve berrak bir sevgiyle. Hilal'in hıçkırıkları kesilmişti artık. Genç kız annesinin tehlikeyi atlattığını ve huzura kavuştuğunu görerek sakinleşmişti. Fakat Nusret hala arkası dönük, dimdik pencerenin önünde durmaktaydı. Yüzünü dönmekten, hislerinin anlaşılmasından korkuyordu. Bir müddet daha gökyüzünü seyrederek oyalandı. Sonra perdeyi çekerek odanın ortasına doğru yürüdü. Feyza şimdi tamamen açılmıştı. Yüzündeki terler ve gözlerindeki yaşlar da kaybolmuştu. Nusret'in karyolaya doğru yaklaştığını görünce, "Oturmaz mısınız Nusret Bey?" dedi. "Gece vakti sizi rahatsız ettik, zahmet verdik, kusurumuza bakmayın." "Estağfurullah efendim, size zahmet olarak görünen bizim için bir rahmettir. Kendinizi şimdi nasıl hissediyorsunuz?" "Çok iyiyim. Müsaade etseniz kalkıp dolaşabilecek kadar iyi hissediyorum kendimi." Yakında bu arzunuz da olacak inşallah Feyza Hanım. Ben oturmasam iyi olacak. Sizin ve bilhassa Hilal Hanım'ın bu heyecandan sonra istirahate ihtiyacınız olduğu şüphesiz. Hayırlı geceler efendim, müsaadenizle. Nusret çıkarken güle güle efendim, hakkınızı helal edin diyerek kendisini kapıdan uğurlayan Hilal'in ağlamaktan kızarmış iri ceylan gözlerinde derin bir minnet ifadesi gördü. Arkasından kapanan kapının çıkardığı tok ses tatlı bir musiki namesi gibi kulağında yankılandı. Odasına girip yeniden seccadesinin başına dururken kalbi tatlı fakat ulvi çırpınışlar içinde çırpınmaktaydı. Aynı anda Hilal de yarım bıraktığı namazını tamamlamak üzere seccadesinin başında bulunuyordu. Genç kız namazını bitirip seccadesini toparlarken annesinin sakin bir şekilde uyumuş olduğunu gördü ve ses çıkarmamaya gayret ederek ayaklarının ucuna basa basa karyolasına yaklaştı. Üzerinden sabahlığını çıkartmadan battaniyenin üzerine arka üstü yatıp ellerini başının altına kenetleyerek gözlerini tavana dikti, düşünmeye başladı. Fakat zihninde bir türlü çözemediği bir sual vardı. Niçin kendi kendiyle baş başa kalışında hep onu birkaç oda ötesinde bulunan bu genç doktoru düşünüyordu? Zihni niçin daima hep onunla dolu, hep onunla meşguldü? Niçin? Niçin? Sonra ya bu kalbindeki garip çırpınışlar, kalbinin bu gayrimuntazam, bu deli deli vuruşu? Onu her gördüğü zaman böyle oluyordu. Kalbinin hızla gümbürdemesine mani olamıyordu bir türlü. Peki ama niçin bir başka erkeğin değil de onun karşısında bu büyük heyecanı duyuyor, yüzünün alev alev yandığını hissediyordu? Bir kere daha kendi kendine sormaktan alamadı kendini. Yoksa aşk dedikleri, sevgi dedikleri şey bu mu? Yoksa seviyor muyum onu? Hilal, ne düşünüyorsun yavrucuğum? Genç kız hislerini tahlil etmeye fırsat bulamadan annesinin sesiyle düşünce ve hayal aleminden uyandı. O da Nusret'in yaptığı gibi hislerinin yüzünden anlaşılacağı endişesiyle başını annesine çevirmeden gözleri yine tavada dikili olduğu halde cevap verdi. Hiçbir şey düşünmüyorum anneciğim. Sen uyumuyor muydun? Hayır yavrum, sen farkında olmadan seni tetkik ediyordum. Söyle yavrum, bana açamadığın bir derdin, bir sıkıntın mı var? Hayır anneciğim, sana öyle geliyor. Odada derin bir sessizlik oldu bir müddet. Sonra Feyza'nın ağır ağır konuşan ve mazinin derinliklerinden geliyormuşçasına içli ve dokunaklı sesi duyuldu. Bana genç kızlık günlerimi hatırlattın bu halinle, biliyor musun? Ben de böyle bir şeyi yahut birini düşünürken ellerim senin gibi başımın altına kenetli, arka üstü yatar ve gözlerimi uzun uzun dalgın dalgın tavana dikerdim. Bu sözler Hilal'in kulaklarında, ruhunda, kalbinde dalga dalga dalgalanırken o da yeniden derin bir sessizliğe gömüldü. Genç kız annesinin sözlerine ne şekilde cevap vereceğini bilemiyordu. Yoksa annesi hislerini anlamış mıydı? Aynaya baksa yüzünün utançla kızardığını göreceğinden emindi. Şimdi yanakları, yüzü ve vücudu daha şiddetli bir şekilde adeta alev alev yanıyordu. Uzun bir müddet konuşmadan öyle sessiz kaldılar. Hilal elinde olmayan, mani olamadığı bir hisle yine onu düşünüyordu. Zihninde yine birbiri ardına sualler belirmeye başlamıştı. Onu sevebilir miydi? Daha doğrusu sevmesi doğru olur muydu? Henüz tam manasıyla tanımış sayılmazdı bu genci. Görünüşte iyi, hem de çok iyi bir insana benziyordu. Ama bu zamanın insanlarına güven olmazdı ki. Hem onu sevebilmesi için en mühim mesele, en başta araştırılacak olan husus, bu genç doktorun imanlı ve İslami ahlaka yaşayan tam bir Müslüman olup olmadığıydı ki şayet bu hasletlere sahip değilse, onun aşkından ölse yine de böyle bir kimseyle evlenemezdi. Gerçi Doktor Nazım Bey ona Nusret'ten imanlı bir genç diye bahsetmişti ama acaba bu imanın derecesi neydi? Öyle ya, bugün imanlı olarak geçinen nice insan vardı ki imanın ve İslam'ın şartlarından dahi bir haber, gafilce bir hayat sürmekteydiler. Bunların çoğu hem imanlı olduklarından bahsederler hem de her şeyin kalp temizliğinde bittiğini ileri sürerek gafletlerinin derinliğini belirtirlerdi. Genç kız böyle birini tutmaz şüpheler içinde bocalayıp dururken birden gözlerinin önünde Nusret'in hayali canlandı. Sanki gözlerinden bir perde kalkmıştı. Niçin, niçin daha evvel düşünememiş, daha evvel hatırlayamamıştı? Bunu da çeşitli tahminlerle kafasını yormuştu. Evet, evet, emindi gördüğüne. Odasının kapısını açtığında Nusret namaz kılıyordu. Secdeden doğrulmuş, ayağa kalkmış, sonra onun sesiyle selam verip namazını bozmuştu. Başında beyaz, bembeyaz da bir takke vardı. Demek namaz kılıyordu Nusret. Hilal kalbinin yerinden fırlayacakmış gibi şiddetle çarptığını hissediyordu. Yatağından bir çırpıda sıçrayıp koşarak annesinin karyolasının yanına geldi ve Feyza'nın ellerine sarılarak büyük bir heyecanla, gözleri sevinçten ışıl ışıl, "Anneciğim, anneciğim, biliyor musun? Nusret Bey namaz kılıyor. İnan ki gördüm anneciğim. Odasında namaz kılıyordu," diye sevinçle haykırdı. Feyza ellerini tutan kızının avuçlarını göğsüne bastırarak mesut bir ifadeyle gözlerini yumup gülümsedi. "Sahi mi?" diye sorduğu takdirde aksi bir cevap alacakmış gibi hiçbir şey sormadı, söylemedi. Yalnız avcunun içinde heyecandan titreyen elleri daha kuvvetlice göğsüne bastırarak bir an Hilal'e baktı. Sonra onun utançla önüne düşen başını kendine doğru çekip titrek ve anlayışlı bir sesle mırıldandı. "Yavrum benim." Bu iki kelime her ikisi içinde neler ifade etmiyordu ki? Her şey, her sır bu iki kelimenin içinde açığa çıkıyor, vuzuha kavuşuyordu. Hilal, başı annesinin göğsüne gömülü olduğu halde yarı utanç ve yarı saadet hisleriyle sessiz sessiz ağlarken, Feyza da onun ipek gibi yumuşak uzun saçlarını derin bir şefkat ve sonsuz bir sevgiyle okşayıp koklamaktaydı. Aralarında sanki sessiz bir anlaşma doğmuştu. Hiç konuşmuyorlar, ikisi de hiçbir şey söylemiyorlardı. Ama her ikisi de biliyordu ki bu manalı sükut saatlerce konuşmaya bedeldi. Belki 10 dakikaya yakın bir zaman Hilal'in başı kendisi, kendi saadeti için çarpan bu asil kalbin üzerinde kaldı. Başını kaldırdığında annesinin gözlerine bakamıyordu bir türlü. Ayağa kalkıp tekrar karyolasına döndüğü sırada arkasından Feyza'nın fısıltı gibi bir sesle "Biliyordum, rüyam hakikat olacağını biliyordum Rabbim." Feyza o akşam geçirdiği ani krizden sonra 15 gün daha klinikte yatmıştı. Bu 15 gün Nusret'i daha iyi anlamasına ve onu bütün veçheleriyle tanımasına sebep olmuştu. Uzun boylu, asil ve vakarlı yüzüyle her genç kızın yüreğini hoplatacak kadar fiziki bir güzelliğe sahip olan bu yakışıklı gencin halindeki olgunluk ve hareketlerindeki ağırbaşlılık ona apayrı bir şahsiyet kazandırmaktaydı. Zaman zaman yapmış oldukları kısa dini sohbetler esnasında Feyza onun aynı zamanda geniş bir İslami kültüre sahip olduğunu da anlamıştı. Hele Nusret'in Hilal'e karşı olan hislerini keşfettiği andaki saadet ve heyecanı ömrü boyunca unutmasına imkan yoktu. Evet, çeşitli hadiselerle anlamış ancak hassas bir anneye vergi olan ince bir önseziyle hissetmiş ve nihayet kat'i kanaat getirmişti ki en az kızının sevgisi kadar Nusret de Hilal'i seviyordu. Ne var ki genç doktor sevgisini açığa vurmaktan şiddetle kaçınıyor ve bu haliyle içten kanayan durgun bir denizi andırıyordu. Hilal'e gelince, genç kız annesinin hislerini anladığı günden beri daha bir çekingen, daha bir içine kapanık hal almıştı. Nusret'le bir araya karşı karşıya gelmemek için gösterdiği bütün gayretlere rağmen kader onları birbirlerine daha çok yaklaştırıyor ve her yakınlaşma gençlerin hissi bağlarının bir kat daha sağlamlaşmasına sebep oluyordu. Bu durum Feyza'nın olduğu kadar Doktor Nazım Bey'in de gözünden kaçmamaktaydı. Babacan adam bu hususta zaman zaman Nusret'e takılmaktan zevk alıyordu. Ama Nusret, Hilal'in durumunu düşünerek hislerini şimdilik saklamaya kararlı olduğundan Doktor Nazım'ın her takılışında ona kırıldığını belli edercesine "Aşk olsun abi, o benim bacım, kız kardeşim" diyerek sözü kestirip atıyordu. O gün Doktor Nazım kliniğin üst katındaki odasında çalışma masasının başında otururken içeri Nusret girdi. Doktor Nazım onu solgun bir yüzle karşısında görünce yine işi şakaya vurdu. "Oo, gel bakalım dertli aşık, gel hele." Nusret oradaki koltuklardan birine otururken kızgın ve sitemli bir sesle "Yine mi Nazım abi?" dedi. "Yok canım, yok, kızma hemen. Anlat bakalım, ne var ne yok. Ankara'da kaldığım bu 3 gün içinde klinikte olağanüstü herhangi bir şey yok ya." "Merak edilecek şekilde hiçbir şey olmadı abi. Yalnız..." "Evet, yalnız. Niye durdun?" "Bilmem fark ettiniz mi siz de. Buraya geldiği günden bu yana Hilal Hanım çok zayıfladı ve süzüldü." Herhalde bilirsin, böyle hallerde bir söz vardır. Kara sevda çekiyor derler. Sakın rahatsızlığı bu olmasın. Abi, yine mi kızmak? Dur öyleyse, bir söyleyeceğim daha var. Dinle de kızacaksan öyle kız. Eğer yine bu yolda bir şey söyleyeceksen dinlemem abi. İster dinle, ister dinleme. Ben yine bildiğimi söylerim. Hilal Hanım, kızım bir yana ya. Peki senin yüzünün bu rengi, bu solgunluğu ne yavrum? Buna bal gibi kara sevda derler işte. Siz hep işin latife tarafındasınız. Ben size danışayım da kızcağıza birkaç gıda ve kuvvet iğnesi vursak nasıl olur diye sorayım diyecektim. Doktor Nazım birden ciddileşmişti. Haklısın Nusret'cim, sen bana bakma dedi. Bir baba dostu, aynı zamanda seni bir öz kardeş gibi seven bir abi olarak sana takılmak hoşuma gidiyor nedense. Yalnız karar verdim, bugün seninle şöyle ciddi ciddi konuşmak istiyorum. Buyurun abi, hayrola, mühim bir şey mi vardı? Var ya elbet. Yalnız söz ver. Söyleyeceklerim karşısında yine bana her zamanki gibi bin dereden su getirmeyeceksin. Hangi mevzu? Hilal mevzunda. Ya yine mi Hilal abi? Lütfen inanın. Dur yavrucuğum, dur. Evet, yine onun hakkında ama bu defa söyleyeceklerim takılmak falan değil. Ciddi konuşacağım seninle diyorum. Peki, sizi dinliyorum öyleyse. Doktor Nazım bir müddet kalbinin derinlerini okumak istercesine Nusret'in gözlerinin içine baktı. Fakat Nusret hislerini anlayacağından korkan bir halde gayri ihtiyari gözlerini yere indirmişti. Doktor Nazım ağır ağır konuşuyordu. Benim seni bir öz kardeş gibi sevdiğim gibi bilirim ki sen de beni bir öz abi olarak görür ve seversin Nusret. Yani demek istiyorum ki iki kardeşin birbiriyle en mahrem sırlarını dahi açıp dertleşmelerinden daha tabii bir şey yoktur. Söyle bana, Hilal Hanım'a karşı olan hislerin cidden bir kardeş, bir abi hissi mi yoksa? Cevap vermiyorsun. Nasıl? Sükut ikrardan gelir desem doğru mu? Nusret'ciğim, niçin bu derece çekiniyorsun hissiyatını açığa vurmaktan anlayamıyorum. Bundan daha tabii ne olabilir? Gençsin. Her genç gibi sevmek senin de hakkın elbet. Üstelik sevdiği kız senin sevgine fazlasıyla layık bir mücevher olursa... Nusret gözlerini yerden kaldırıp minnetle Doktor Nazım'a baktı. Evet, bu meseleye açılmalıydı artık. Biriyle konuşmaya öylesine ihtiyacı vardı ki. Nihayet koltuğunda oturuşunu biraz daha düzelterek... Öteden beri anlayışınızın hayranıyım Nazım abi. Benimki garip bir sıkılganlık nedense, kusuruma bakmayın. Bu olsa olsa aramızdaki yaş farkından ileri gelmektedir. Fakat madem ince bir anlayışla ve ısrarla siz açtınız bu meseleyi, o halde izah edeyim abicim. Ha şöyle, anlat bakalım. Anlat ki benim de bazı fikirlerim var, onları söyleyeceğim. Sağ olun abi. Evvela Hilal Hanım'a karşı olan hislerimin tahlilini benim de daha yeni yaptığımı söylemek isterim. Kendisini gördüğüm günden beri tesiri altında kalmış, fakat bunun sadece mazbut ahlak ve kıyafetini takdir etmemden doğduğunu sanmıştım. Fakat zaman geçtikçe bu hislerin sadece bir takdir hissinden ibaret olmayıp gitgide bütün benliğimi kaplayan bir başka mana, derin, çok derin bir mana taşıdığını hissetmeye başladım. Artık Hilal Hanım'dan başka bir şey düşünemez olmuştum. Bunca yıllık tahsil ve cemiyet hayatımda sayısız genç kızla karşılaştığım halde nedense hiçbiri bana bu asil ve yüksek ruhlu genç kız kadar tesir etmemişti. Hatta itiraf ederim ki abi, çevremdeki genç kızlar gerek kıyafetleri ve gerek suni, yapmacık hareketleriyle benim kadın denen varlıktan adeta nefret etmeme ve ömür boyu bekar kalmak gibi bir fikri sabite sahip olmama sebep olmuşlardır, inanın. İşte ben de kadınlara karşı olan bu nefreti ve zihnimdeki fikri sabiti yıkan, ömrüm boyunca unutamayacağım o gece, sizin kapınızda hıçkırıklarla sarsılarak annem diye inleyen o genç kız, yani Hilal Hanım oldu. Benim idealimde yaşattığım, fakat şu tefessü etmiş cemiyet içinde hiçbir zaman bulamayacağımı zannettiğim, kadını kadın yapan bütün fazilet ve güzellikleri şahsında toplamıştı Hilal Hanım. Onu tanıdıkça onun şahsiyetinin müstesna ahlak, fazilet ve asaletinin, bunların yanı sıra o emsalsiz güzelliğinin tesirinde kaldığımı ve bugün bu tesirin bütün varlığıma hakim olduğunu söylersem bu ısrarla öğrenmek istediğiniz hissi durumumu size layıkıyla anlatmaya kafi gelir zannederim. Doktor Nazım, Nusret'i dudaklarında memnuniyetini belirten bir tebessümle dinlemişti konuşmaları müddetince. Nihayet onun sustuğunu görünce... Sen anlatmasan da ben hissediyorum sendeki bu büyük değişikliği Nusret'cim dedi. Fakat ne yalan söyleyeyim, bu kadar zaman bir arada olduğumuz ve birbirimize karşı hakiki bir abi kardeş durumunda bulunduğumuz halde bana açılmamanı affedemiyorum bir türlü. Kalbim oldukça kırıktı bu hususta sana karşı. Neyse, sen de haklısın bir bakıma. Şimdi gelelim benim sana söylemek istediğim ana meseleye. Bu işin daha fazla uzaması her iki taraf için de doğru olmayacak. Ben yarından tezi yok. Dünürcü başı olarak Feyza Hanım'dan kızı Hilal'i Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle sana isteyeceğim. Bu hususta hiçbir itiraz da istemiyorum. Bunu da peşinen böylece bilmiş ol. Nusret o derece heyecanlanmıştı ki bir an ne diyeceğini şaşırdı. Sonra toparlanarak böyle bir şeye değil itiraz etmek, ellerinize sarılıp size olan minnet hissimi ifade etmek isterim Nazım abi dedi. Ancak iki günden beridir zihnimi kurcalayan bir husus var. Acaba Hilal Hanım'ın bir başkasıyla herhangi bir bağı yok mu? Mesela sözlü olabilir. Sonunda mahcup düşmeyelim. Hayır hayır, müsterih ol. Bu hususta icap eden araştırmayı yaptım ben. Tabii el altından, kızın hiçbir bağı yok. Peki acaba Hilal Hanım bu teklifi nasıl karşılar? Feyza Hanım'ın bana karşı büyük bir takdir hissiyle dolu olduğunu müşahede ediyorum. Annenin kabul edeceğinden hemen hemen şüphem yok. Fakat bütün gayretime rağmen Hilal Hanım'ın bana karşı his ve düşüncelerini öğrenmeye muvaffak olamadım bir türlü. Her hareketi ölçülü ve saygılı. Yalnız zaman zaman karşımda kızardığını, gözlerini ters istikametlere kaçırdığını görerek ümide kapıldığım olmadı değil abi. Fakat bu da onun İslami ahlakından, erkekle bir araya bulunmanın verdiği sıkıntıdan olabilir değil mi? Doktor Nazım Nusret'i çok iyi anlıyordu. Genç doktor karşılıksız bir sevginin endişesi içindeydi. Onun yüreğini ferahlatmak için ta başından beri hissettiği durumu açıkladı. Bu hususta da hiç endişen olmasın Nusret'cim. Ben her ikinizin durumunu da ruhunuz dahi duymadan baştan beri takip ediyorum. Sizler daha değil birbirinize, henüz kendi kendinize dahi hislerinizi itiraf edemezken ben ikinizin de birbirinizi gizli ve köklü bir aşkla sevdiğinizi anlamıştım. Aşkın gözü kördür derler. Siz birbirinizin gözlerindeki sevgi pırıltılarını göremeseniz belki ama müsaade et de tecrübeli bir abi olarak bunu keşfetmek de bana düşsün. Her şey bir yana. Bu hususta da müsterih ol Nusret'cim. Bil ki ceylan bakışlı Hilal kızım da seni, en az senin onu sevdiğin kadar sevmektedir. Bana itimat et. Bu izdivaç her ikiniz için de çok iyi olacak. Doktor Nazım yanılmamıştı. Zira onun bu sözleri Nusret'i hakikaten ferahlatmış ve sanki büyük, ağır bir yükten kurtarmıştı. Demek ki endişeleri yersizdi. Sevdiği, uğruna bir ömür vakfedeceği o hassas ve kıymetli varlık ve kendisine karşı bigane değildi. Bu derece büyük saadete kalbi tahammül edebilecek miydi? Birden aklına babası geldi. Abi dedi, bana kalırsa Feyza Hanım'ı durumu açmakta bu kadar acele etmeyelim. Biliyorsun bu hususta danışacak bir annem yok ama fikrine müracaat etmem ve mutlaka kendisinden müsaade almam icap eden babam var. Ona bir mektupla durumu anlatayım. Vaziyeti münasipse birkaç günlüğüne gelsin ve gelinini o da görsün. Şayet gelmezse hiç değilse fikrini öğrenip müsaadesini almış olurum. Ne dersin? Bunu senden önce benim düşünmem lazımdı öyle ya. Babana danışmadan Hilal'e talip olmak bahusus senin gibi bir evlada yakışmaz. Peki o halde. Şimdi odadan iner inmez işin bu olsun. Benden de selam yaz. Nusret gitmek için ayağa kalkmak üzereydi ki Doktor Nazım birden aklına gelmişçesine "Dur gitme, otur biraz daha da sana vereceğim ikinci mühim haberi dinle." Nusret yerinde otururken heyecanlıydı. Hayırdır inşallah abi, meraklandırdın beni. Hayır ya, elbette hayır inşallah. Dün Ankara temsilcisiyle sohbet ederken bana cazip bir teklifte bulundu. Bildiğin gibi merkezi İstanbul'da olan Sevan İlaç Sanayi, İstanbul'daki müesseselerinden başına ehliyetli, dirayetli ve güvenilir bir mesul müdür aramaktaymış. Münasebetlerimiz dolayısıyla kliniğimize sık sık yaptıkları ziyaretlerde seni tam aradıkları vasıflara haiz bir kimse olarak görmüşler. Uzun lafın kısası, çok dolgun bir ücretle sana Sevan İlaç Sanayi'nin mesul müdürlüğünü teklif ediyor. Diyorlar. Nasıl? Oldukça memnuniyet verici bir iş değil mi? Nusret, Doktor Nazım'a cevap vermezden önce bir müddet derin derin düşündü. Sonra mütereddit bir ifadeyle cevap verdi. Bilmem ki nasıl olur abi. Biliyorsun tıbbiyeden mezun olup stajımı bitirir bitirmez askerliğimi yaptım. Gerçi henüz ne şekilde bir yol takip edeceğimi kendim de kati olarak tespit etmiş değildim. Ama yine de doktorluk olarak hiç değilse bir müddet mesleğimi icra etmek isterdim. Nusret'le Doktor Nazım'ın bu mevzuda konuşmaları bir saatten fazla sürmüştü. Nusret mesleğine aşık bir doktordu. Bunun için kendisini mesleğinden alıkoyacak bir işi ne kadar maddi menfaati olursa olsun kabul etmek istemiyordu. Bunca yıllık yorucu bir tahsil döneminden sonra kendisini bir müessesede, bir makam, bir masa başında hasretmek oldukça ağır geliyordu ona. Fakat Doktor Nazım'ı dinledikçe ona da hak vermeye başlamıştı. Doktorluk mesleği her zaman onun için elinde altın bir bilezikti. İstediği zaman bir muayenehane açıp mesleğini icra edebilirdi. Ama bu gibi cazip bir teklifle de insan hayatta pek ender karşılaşırdı. Üstelik kurmak üzere olduğu yeni yuvayı da düşünmek mecburiyetindeydi. Evet, değil mi Nazım ağabeyi bu hayırlı işi üzerine almıştı? Kısa bir müddet sonra emindi ki hayalleri gerçekleşecek ve Hilal'e sahip olacaktı. Bunun için de devamlı ve dolgun bir gelire ihtiyacı olacağı şüphesizdi. Gerçi babası onu hiçbir zaman maddi sıkıntıya maruz bırakmamış, gönderdiği yüklü meblağlarla daima refah içinde yaşamasını temin etmişti. Ama artık mesleğini eline almış bir insan olarak babasının yardımıyla geçinen bir erkek durumunda olmak onun düşünemeyeceği ve hazmedemeyeceği bir şeydi. Evlenirken gerek düğün masrafları, gerekse yapacağı fedakarlıklar bir babanın evladına olan vazifesi sayılırdı. Fakat bunun dışında eşine layık olduğu müreffeh hayatı temin etmek kendisine düşen bir vazifeydi. Bir muayenehane açmak, ismini duyurmak ve müşteri kazanmak zamana müteallik bir mesele olduğuna göre Sevan İlaç Sanayi'nin bu cazip teklifi karşısında tereddüt etmesi yersizdi. Doktor Nazım kendisini kapıdan geçirirken dudaklarında memnuniyetini ifade eden bir tebessümle "Kararınız kat'i değil mi küçük bey?" dedi. "Ben şimdi derhal Sevan'a telefon açıp teklifi kabul ettiğini bildireceğim." Nusret de memnun ve müsterihti artık. "Sen bilirsin abi," dedi. Sonra birden yüzü kızararak ve yutkunarak "Nazım abi," dedi. "Nasıl söylesem bilmem ki, rica etsem. Ne çekiniyorsun azizim, çıkartsana şu dilinin altındaki baklayı. Unutma ki karşında seninle mahrem sırlarını dahi paylaşacak bir abin var. Sıkılma da söyle hadi söylemek istediğini." "Şey, diyecektim ki, telefonda işe başlama tarihi kati olarak kararlaştırmasanız, Feyza Hanım taburcu olmadan buradan ayrılmak istemiyorum da." "Seni kurnaz seni. Şuna Hilal Hanım buradan ayrılmadan dese. Neyse neyse. Latife bir yana. Zaten telefonda ben ancak senin teklifi kabul edeceğini bildireceğim. Daha doğrusu müjdeleyeceğim. Bilahare müessese sahipleri her hususu bizzat seninle görüşecekler. Öyle de olması icap eder değil mi ya? Ama şimdi sen böyle şeyleri düşünmeyecek bir durumda olduğun için mazur sayılırsın. Hadi bakalım. Koca bebek. Muvaffakiyetler dileğiyle. Güle güle." Nusret, Doktor Nazım'ın sözleri karşısında büsbütün kızardı. Bu babacan baba dostuyla kucaklaşıp ayrılırken sevgi denilen, aşk denilen şeyin insanı ne durumlara düşürdüğünü düşünerek kendini biraz toparlaması icap ettiğini hissetmekteydi. Fakat yine de merdivenlerden inerken kalbinin sevinç ve heyecandan titremesine mani olamıyordu. 44. ayrımın sonu, sayfa 482.